Dördüncü ayrım. Anoreksiyanın tedavisi. Anoreksiyanın tedavisi iki yönlü bir süreçtir. En önde gelen amaç tıbbi komplikasyonları ve ölüm olasılığını uzaklaştırmak için hastaya kilo alması konusunda yardımcı olabilmektir. Hasta genellikle çok zayıftır ve fizyolojik işlevselliği beslenmenin düzenlenmesi sürecine ek olarak hastane tedavisini zorunlu kılacak düzeyde bozulmuştur. Hastanede yatarak tedavi gören anoreksik hastalar için düzenlenen davranışçı tedavi programlarında hasta mümkün olduğunca izole edilir ve kendisine yemek sırasında eşlik edilir. Hastanın yemek yemesi ve kilo alması sonrasında televizyon izleme, radyo, teyp dinleme, stajyer hemşireyle yürüyüşler, mektuplar ve ziyaretçiler gibi imkanlar ödül olarak sunulur. Bu programlar belirli bir düzeyde başarı ile uygulanmaktadır. Parantez içinde HSU 1991. Ancak ikinci amaç olan alınan kilonun uzun süreli korunması henüz tıbbi davranışçı ya da geleneksel psikodinamik müdahaleler ile tam olarak başarılamamıştır. Parantez içinde Wilson 1995. Aile terapisi anoreksiyanın tedavisinde kullanılan diğer bir yöntemdir. Başka tedavilerde olduğu gibi aile tedavisinin de uzun süreli etkileri yeterince çalışılmamıştır. Bununla beraber aileleriyle ele alınan 50 anoreksik kız hastanın %86'sının tedavi sonrasında 3 aydan 4 yıla varan bir menzildeki değerlendirmelerinde hastaların halen işlevselliklerini sürdükleri görülmüştür. Parantez içinde Rosman, Minuhin ve Liebman 1976. Birkaç aile terapisi ekolünden birini temsil eden Salvador Minuhin ve arkadaşları anoreksiya üzerine önemli bir çalışma yapmışlardır. Geliştirmiş oldukları tedavi Minuhin'in daha önce aktarılan psikodinamik kuramıyla benzerlikler taşımaktadır. Anoreksik çocuk, aile ilişkilerindeki temel çatışmaların yansıtıldığı bir araç olarak görülür. Minuhin, bozukluğu tedavi edebilmek için onu bireysel olmaktan çok kişiler arası bir durum olarak yeniden tanımlamayı ve aile içi çatışmaları ön plana getirmeye yönelmiştir. Minuhin'in kuramına göre bu yolla işlevini yitirmiş ailenin çatışmaları daha fazla yön değiştiremeyeceği için bu sorunlu aile üyesi belirtilerini sürdürmek zorunluluğundan kurtulacaktır. Bu nasıl başarılmaktadır? Anoreksik hastaların ailelerinin terapist tarafından izlendiği bir aile öğlen yemeği oturumu önerilmektedir. Çünkü çatışmalara en temel kanıtların bu gözlemler ile bulunabileceğine inanılmaktadır. Bu oturumlarda üç önemli amaç bulunmaktadır. 1. Hastanın anoreksik hasta olma rolünü değiştirmek. 2. Yeme sorununu kişiler arası bir sorun olarak yeniden tanımlamak. 3. Ailenin çocuklarının anoreksiya belirtilerini kendi çatışmalarından uzaklaştırıcı bir durum olarak kullanmasının önüne geçmek. Bir taktik olarak ebeveynlerin birbirlerinden ayrı biçimde çocuğu yemek yemesi için zorlamalar istenmektedir. Bu sırada diğer ebeveyn odadan ayrılabilir. Bu bireysel çabanın başarısız olması beklenmektedir. Fakat bu başarısızlık ve engellenme sonucunda anne ve baba çocuğu yemeğe ikna etmede artık birlikte hareket edebilirler. Böylece çocuğun yemesi çatışmanın odak noktası olmaktan çok işbirliğini sağlar ve çocukla ilgilenme sürecinde ailevi etkinliği artırır. Parantez içinde Rosman, Minuhin ve Liebman 1975. Bulimia'nın tedavisi. Bulimia'nın tedavisi birkaç boyuta yönelik olarak düzenlenmektedir. Bilişsel davranışçı tedavide bulimik hasta toplumun fiziksel çekiciliğe ilişkin standartlarını sorgulamaya yüreklendirilir. Parantez içinde asla çok zengin ya da çok ince olamazsın atasözünde olduğu gibi. Hastalar şişmanlamaktan kaçınmak için kendilerini açlığa yönlendiren inançlarını açığa çıkarmalı ve bunları değiştirmelidirler. Yani onların yoğun diyet yapmadan da normal vücut ağırlığının korunabileceğini ve sınırlı yemenin tıkanırcasına yemeği nasıl tetiklediğini görmeleri sağlanmalıdır. Hastalara yüksek kalorili bir yiyecekten bir lokma almanın hiçbir şey kaybettirmeyeceği, böyle bir atıştırmanın yasak yiyeceklerden mümkün olan en kısa sürede kurtulmak için yapılan kusma ve müsil kullanımı eylemlerinin izlediği tıkanırcasına yemeği tetikleyemeyebileceği öğretilir. Bu ya hep ya hiç düşünce biçiminin seçeneklere dönüştürmesi süreci hastaya tükettiği besin miktarını daha orta düzeye indirilebilmesinde yardımcı bulunabilir. Hem bilişsel davranışçı hem de kişiler arası terapiler bulimiyanın iyileşmesinde bazı başarılar göstermişlerdir. Fakat bu yöntemler çıkarma işlemlerini, kusma, müsil ve benzeri kullanımı dikkate değer düzeyde azaltabilseler de toplam başarı oranı %50'den daha azdır. Parantez içinde Wilson 1995, Wilson and Pike 1993. Dolayısıyla bu oran anoreksiyada olduğu gibi bulimiyanın da tedavisinin başarılı bir biçimde yürütülmesinin zor olduğunu göstermektedir. Anoreksiya çalışmalarıyla karşılaştırıldığında son yıllarda bulimiyanın tedavisine ilişkin çok daha fazla oranda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ağırlıklı olarak Feilborn'un 1985 bilişsel davranışçı modelini temel almaktadır. Daha önce belirtildiği gibi Fairburn, bulimik hastaların temel sorunlarının onlardaki vücut biçiminin ve kilonun benlik ve diğerleri tarafından kabul görmede büyük bir önemi olduğu biçimindeki inançla bağlantılı olduğunu önermektedir. Bundan dolayı bulimiklere göre beden biçimi ve kilo katı bir diyet uygulaması ile korunmalıdır. Bu katı diyet tıkanırcasına yeme ile bozulmakta ve sonrasında alınan yiyeceklerden mümkün olduğunca çabuk kurtulmak için çıkarma işlemine başvurulmaktadır. Bulimiyanın tedavisindeki temel amaç normal yeme örüntüsünü geliştirebilmektir. Hastaların günde 3 öğün yemeleri, aralarda atıştırmalar olsa da bunların tıkanırcasına yemeye ve çıkarmaya kaymamasını öğrenmeleri gerekmektedir. Hastalar kendileri hakkında daha az kutuplaşmış inançlar geliştirmeleri için yönlendirilirler. Örneğin terapist yumuşak ama istikrarlı bir biçimde şu mantık dışı, irrasyonel inançları sorgular. Şu anda olduğumdan biraz daha kilolu olursam hiç kimse bana saygı duymaz. Erik beni sadece 50 kilo olduğum için seviyor ve 55 kilo olup balon gibi şişersem kesinlikle beni bırakır. Doğrudan alıntılıdır. Bunun altında yatan yaygın varsayım ve kız hastalar açısından bu durumla bağlantılı olan biliş, bir kadın ancak belirli bir kilonun altında olduğunda bir erkek için değer taşır gibi medya ve reklamlar tarafından öne sürülen bir inançtır. Bilişsel davranışçı tedaviler, bulimik hastaya bir kişinin yaşamında mantıklı bir amaç olarak kabul edilemeyecek kilo kontrolünün genellikle tıkanırcasına yeme ve çıkarma ile bozulan aşırı diyet uygulamalarından daha çok belirli bir düzende yeme ile daha kolay başarılabileceğini öğretmeyi de hedefler. Düzenli yeme açlığı kontrol eder. Böylece çıkarma işlemiyle tetiklenen, aşırı miktarlarda yemeye yönelik duyulan güçlü isteğin giderek dizginlenmeye başlayacağı umulur. Bu bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımında hasta oturumda yemek için kendine yasakladığı bir yiyecekten küçük bir parça getirir. Gevşeme egzersizleri kendini kusturma isteğini kontrol etmede kullanılır. Gerçekçi olmayan talepler ve bilişsel çarpıtmalar yüksek kalorili bir yiyecekten küçük bir parça yemenin mutlak bir başarısızlık olduğu ve hastalığa mahkum olunduğu, asla iyileşilemeyeceği biçimindeki inançlar sürekli olarak sorgulanır. Terapist ve hasta, hastayı tıkanırcasına yemeğe iten olayların, düşüncelerin ve duyguların belirlenmesi ve daha sonra bu durumlarla daha uygun baş etme yollarının öğrenilmesinde beraber çalışırlar. Örneğin, eğer terapist ve hasta, genellikle bir genç kız, tıkanırcasına yemenin hastanın erkek arkadaşı tarafından eleştirilmesinin arkasından ortaya çıktığını keşfederlerse, terapi aşağıda sıralananlardan herhangi birinin ya da hepsinin yapılmasını içerir. Eğer eleştiri haksız ise hastanın atılgan bir biçimde kendini ortaya koyması yönünde yüreklendirilmesi, erkek arkadaşının eleştirisi geçerli olsa bile Alice'in tarzıyla hata yapmanın bir felaket olmadığını ve mükemmel olmanın gerekli olmadığının hastaya öğretilmesi ve hastanın sosyal eleştirilmeye karşı duyarsız hale getirilmesi. Hasta ideal kiloya ilişkin toplumsal standartları ve kadınların ince olmaları yönündeki baskıları sorgulamaya teşvik edilir. Parantez içinde hiçbir yönüyle kolay bir iş değildir. Bilişsel davranışçı tedavilerin BDT en azından kısa süredeki etkileri umut vericidir ve antidepresan ilaç tedavisinin daha etkili olduğu yönünde kanıtlar bulunmaktadır. Parantez içinde Agras ve arkadaşları 1992. Çok sayıda araştırmadan elde edilen bulgular tıkanırcasına yeme ve çıkartma davranışlarının %70 ila %90 arasında değişen oranda düştüğüne, aşırı diyet uygulamalarının önemli derecede azaldığına ve vücudun biçimi ve kiloya ilişkin tutumlarda düzelmeler olduğuna, parantez içinde Garner ve arkadaşları 1993, Wilson ve arkadaşları 1991 işaret etmektedir. Bununla birlikte tıkanırcasına yeme ve çıkarma sayıları yerine hastaların genel durumlarına odaklaşırsak, BDT ile tedavi edilen hastaların yarısının çok az iyileşme gösterdiklerini anlarız. Parantez içinde Craig Heath ve Agras 1991, Wilson 1995, Wilson ve Pike 1993. Ve eğer iyileşen hastaları 6 ya da 12 aylık izlemede değerlendirirsek sadece 3'te 1'inin tedaviden sağladıkları yararı sürdürebildiklerini görürüz. Parantez içinde Fairburn ve arkadaşları 1993. Buna göre BDT'nin etkiliğine ilişkin tablo karışık görünmektedir. Tıkanırcasına yeme ve çıkartma isteklerinin üstesinden başarıyla gelenler depresyon ve düşük benlik değeri gibi eşlik eden diğer sorunlar açısından da iyileşme gösterebilmektedirler. Bu sonuç şaşırtıcı değildir. Eğer bir kişi bulimiyayı kontrol edilemez bir sorun olarak algılarken normal yeme örüntüsünü başarabildiğini görürse depresif belirtiler azalabilir ve genellikle kendisini daha iyi hissedebilir. Görgül BDT literatüründen gelen son bir bulgu, Fairburn'un tedavi modelini temel alan bir el kitabını izleyen ve ruh sağlığı çalışanlardan asgari düzeyde danışmanlık alan kendine yardım, self-help gruplarının önemli düzeyde yarar sağlayabildiklerini göstermektedir. Parantez içinde Cooper, Cooker and Fleming, 1994. BDT, bulimiyanın tedavisinde diğer psikolojik müdahalelere göre daha üstün mü? Farklı tedavilerin karşılaştırılmasında sıklıkla gördüğümüz gibi yanıt belirsizdir. Çoğu çalışmada, parantez içinde örnek, Fairbone ve arkadaşları 1991, Fairbone ve arkadaşları 1993, Weissman ve Klarman'ın kişiler arası tedavisi, KT, BDT ile karşılaştırıldığında kısa sürede sonuç vermeme olasılığına karşın KT etkili bulunmuştur. Bu iki farklı müdahale biçiminin etkinlik düzeyleri bulimiyanın dört boyutu açısından şöyle karşılaştırılmaktadır. Tıkanırcasına yeme, çıkartma, katı diyet uygulaması, vücudun biçimi ve kiloyla ilgili uyumsal olmayan tutumlar. Parantez içinde Wilson, 1995. Benzer sonuçlar Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü tarafından bu iki tedavi yaklaşımının depresyonun tedavisi üzerindeki etkilerini inceleyen geniş çaplı bir sonuç araştırmasında da elde edilmiştir. Parantez içinde bölüm 18'e bakınız. KT'nin BDT'ye göre uyumsuz yeme örüntüsüne odaklaşmadığını ve bunun yerine kişiler arası işlevselliğin gelişmesine yöneldiği göz önünde bulununca, KT'nin yukarıdaki boyutların hepsinde etkili olması dikkate değerdir. Bu başarı en azından bazı hastalar açısından bozulmuş yeme örüntüsünün, zayıf kişiler arası ilişkilerin ve bunlarla eşleşen benlik ve dünya hakkındaki olumsuz duyguların bir sonucu olarak ortaya çıkabileceğini önermektedir. Bu iki temel tedavi yaklaşımının ilaç gibi diğer müdahalelere göre üstün konumuna rağmen halen bulimiyanın en iyi biçimde nasıl tedavi edilebileceğini bulabilmek için üzerinde çalışılacak pek çok nokta bulunmaktadır. Örneğin hastanede yatarak tedavi BDT'nin etkisini artırabilir. Parantez içinde Tuxen ve Bent, 1995. Özellikle sonuçların daha olumsuz olduğu anoreksiyada. Gerçek şu ki kontrollü çalışmalarda hastaların yarısı iyileşme göstermemektedir. Bu durum hastaların büyük bölümünde belki de sınır kişilik bozukluğu, depresyon, kaygı ve evlilik çatışmaları gibi sorunların bozukluğa eşlik etmesine bağlanabilir. Parantez içinde Wilson, 1995. Böyle hastalar BDT'den yararlanamadıkları gibi diğer müdahalelerden de fayda sağlayamamaktadırlar. Örneğin Glaves ve Eberens, 1994, bir bölge tedavi merkezindeki 464 bulimik kadın arasında BDT sonuçlarını incelemişler ve çok sayıda terapist değiştirme ya da hastaneye yatma, cinsel istismar, intihar girişimi öyküsü olanların olmayanlara göre tedaviden daha az yarar sağladıklarını göstermişlerdir. Terapatik sonuçların olumsuzluğu bu hastaların daha yaygın ve ciddi düzeyde psikopatolojilerinin olmasından kaynaklanabilir. Ya da bu olumsuz gidişat hastanın olasılıkla cinsel istismara bağlı olarak otorite figürlerine güvenememesi, dolayısıyla terapiye bağlanamaması ile ilgili de olabilir. Parantez içinde terapistler otorite figürlüdürler ve eğer hasta bebeğinlerden biri tarafından istismar edilirse yerleşen güvensizlik ve kızgınlık en çok terapiste genellenebilir. İnsanlar tek bir sorun için seyrek olarak tedaviye başvururlar ve yeme bozukluğu kadar ciddi bir durum olasılıkla depresyon gibi diğer bozukluklar ile iç içe geçmiştir. Depresyonun tek başına çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıktığı dikkate alınınca, parantez içinde A kişisi B kişisinden daha farklı nedenlerden dolayı depresif olabilir, çıkarılacak ders şudur ki, terapi ortamında belirli bir hastaya en iyi şekilde nasıl yaklaşacağımız konusunda kontrollü sonuç çalışmalarının söyleyebildikleri sınırlıdır. Klinisyenlerin vakalar üzerindeki birebir çalışmalarında yüz yüze kaldıkları ve üstesinden gelmeye çalıştıkları karmaşık sorunlar belirli bir el kitabına birebir uyularak yürütülen karşılaştırmalı sonuç araştırmalarında üzerinde durulan konular olmamaktadır. Özet. İki temel yeme bozukluğu kategorisi anoreksiya nervoza ve bulimiya nervozadır. Anoreksiya nervozanın belirtileri normal beden ağırlığını korumayı reddetme, şişmanlamaktan aşırı derecede korkma, çarpıtılmış beden duyumu ve kadınlarda menstruasyonun arka arkaya 3 kez olmamasıdır. Anoreksiya genellikle 15 yaşından itibaren başlar, kadınlarda erkekler oranına 10 kat fazla bir oranda görülür ve özellikle depresyon gibi başka bozukluklarla bir arada gözlenir. Gidişat pek olumlu değildir ve yaşamı tehdit edici boyutlarda olabilir. Bulimiyanın belirtileri, çıkartma işlemlerinin izlediği tıkanırcasına yeme dönemleri, şişmanlama korkusu ve beden imgesi bozukluğunu içerir. Anoreksiya gibi bulimiya da ergenlik döneminde başlar. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla orandadır ve depresyon gibi diğer tanılarla bir arada görülür. Gidişat anoreksiyaya göre biraz daha iyidir. Yeme bozukluklarına ilişkin biyolojik araştırmalar kalıtsal özellikleri ve beyin düzeneklerini incelemişlerdir. Kanıtlar olası kalıtsal yatkınlığa işaret etmektedir. Fakat henüz evlat edinme çalışmaları yapılmamıştır. Açlık ve tokluk açısından önemli rol oynayan opiyat ve serotonin yeme bozukluklarında incelenmiştir. Bu beyin kimyasalları yeme bozukluğu olan hastalarda düşük düzeyde bulunmuştur. Psikolojik düzeyde çok çeşitli etkenler önemli rol oynamaktadırlar. Kültürel standartlar, ince olmayı kadınlar için bir ideal olarak daha fazla destekledikçe yeme bozukluklarının sıklığı giderek artmaktadır. Yeme bozukluğunun yaygınlığı, mankenler, dansçılar ve jimnastikçiler gibi bedenlerine özen göstermek durumunda olan bireyler arasında daha fazladır. Bozukluk ayrıca ince olmanın güçlü bir biçimde vurgulandığı endüstrileşmiş ülkelerde daha yaygın olarak görülmektedir. Yeme bozukluğunun psikodinamik kuramları ebeveyn-çocuk ilişkisi ve kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır. Örneğin Branch'ın kuramına göre sonradan yeme bozukluğu gösteren çocukların ebeveynleri çocuğun gereksinimlerini göz ardı ederek kendi isteklerini dayatmaktadırlar. Bu şekilde büyüyen çocuklar kendi içsel durumlarını ayırt etmeyi öğrenemezler ve diğerler tarafından dayatılan standartlara oldukça bağımlıdırlar. Verilerin elde edilme biçimine bağlı olarak yeme bozukluğu gösteren çocukların aile özelliklerine yönelik yapılmış araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koymuşlardır. Hastaların verdiği bilgiler aile içi çatışmanın varlığına işaret ederken doğrudan gözlemler ailelerde belirli bir sapmanın bulunmadığını göstermiştir. Kişilik araştırmaları yeme bozukluğu olan hastalarda yüksek düzeyde nörotisizm ve mükemmeliyetçilik ile düşük düzeyde benlik değeri bulmuşlardır. Yeme bozukluklarının bilişsel davranışçı kuramları şişmanlama korkusunun ve beden imgesi bozukluğunun kilo kaybını güçlü bir pekiştirici haline getirdiğini önermektedir. Bulimia nervozalı hastalarda olumsuz duygulanım ve gerilim tıkanırcasına yemeğe yol açar ki bunun sonucunda yaşanan kaygı da çıkartma davranışına neden olur. Yeme bozukluklarının temel biyolojik tedavisi antidepresanların kullanımını içermektedir. Bu ilaç tedavisi belirli düzeyde etkili olsa da tedaviyi yarıda bırakma ve ilacın kesilmesi sonrası belirtilerin yeniden ortaya çıkması olasılığı yüksektir. Anoreksiyanın tedavisi tıbbi komplikasyonların azaltılması için hastaneye yatışı gerektirir. Kilo alımı sonrasında arkadaşların ziyareti gibi pekiştiricilerin sunulması bir ölçüde etkili olmakla birlikte kazanılan kilonun uzun süre korunmasını sağlayan hiçbir tedavi programı bulunmamaktadır. Bulimia'nın bilişsel davranış tedavisi fiziksel çekiciliğe ilişkin toplumsal standartların sorgulanmasına, yiyecek alımını sınırlandırmaya iten inançların tartışılmasına ve normal yeme örüntüsünün geliştirilmesine odaklaşmaktadır. Sonuçlar en azından kısa vadede umut vericidir. Anahtar sözcükler: anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu. Seslendirmesi bitti.